Ayrım 26, Kartal Kondu, Jack Higgins, sayfa 350. Steiner'ın arkasından kapı gürültüyle kapanınca Pamela Verrocker, "Şimdi gerçeği öğrendik," dedi. Molly sıkıntılı sıkıntılı "Ne yapacağız?" diye sordu. "Önce buradan çıkacağız." "Peki ama nasıl?" Pamela odanın öbür yanına gitti. Papazın tüneline açılan gizli deliği bulmayı başardı. Kardeşinin masa üzerinde bıraktığı el fenerini aldı. Molly şaşkın şaşkın onu izliyordu. Pamela sabırsızlanarak "Hadi yürü," dedi, "harekete geçmeliyiz." Pamela tünele girdikten sonra kapıyı kapadı ve hızlı hızlı yürümeye başladı. Tünelin sonunda papaz evinin mahzenindeki dolaba ulaşmışlardı. Buradan da merdivenleri çıkıp salona ulaştılar. Pamela el fenerini telefonun yanındaki masanın üzerine bıraktı. Başını geri çevirdiği zaman Molly'nin ağladığını gördü. Pamela kızın elini avuçlarının arasına alarak "Molly, neyin var?" diye sordu. "Lyme Devlin, o da bu adamlarla birlik, öyle olsa gerek. Şey, bu adamlar onun evindeydiler, gözlerimle gördüm."
"Ne zaman oldu bu?"
"Bugün. Devlin onun hala orduda görevli olduğuna inanmama göz yumdu. Canım, bir türlü gizli görevi var sanıyordum."
Molly yumruklarını sıktı.
"Devlin beni maşa gibi kullandı. Başından beri benden yararlanıyordu. Tanrı benim yardımcım olsun ama inşallah bu adamı ipe çekerler."
Pamela, "Molly, çok üzüldüm," dedi. "Gerçekten çok üzüldüm. Ama şayet dediklerin doğruysa onun hesabını göreceklerdir. Şimdi biz buradan kaçıp kurtulmalıyız."
Pamela telefona baktı. Polise ya da başkalarına haber vermeye çalışmanın bir anlamı yok. Eğer kasabanın telefon şebekesini ellerinde tutuyorlarsa, kasabaya gelen gidenleri teker teker inceliyorlarsa, bu işten kurtuluş yok demektir. "Kardeşimin arabasının anahtarları da bende değil."
"Molly, Bayan Green arabası var," dedi.
Pamela'nın gözleri birden sevinçle parladı. "Sahi ya, ah, bir onun evine gidebilsem."
"Oraya gidince ne yapacaksın? Yakınlarda telefon yok ki."
"O zaman doğruca Meltem House'a giderim. Orada Amerikalı askerler var. Steiner ile adamlarına iyi bir ders verirler sanırım. Sen buraya nasıl geldin?"
"Atla, hayvan kilisenin arkasındaki ağaçlıkta."
"Pekala, atı bırakalım. Hawks koruluğunun arkasındaki patikadan yürür, kimseye görünmeden Bayan Gray'in evine gitmeye çalışırız."
Molly bu tasarıya karşı koymadı. Pamela kızı kolundan tuttu ve birlikte Hawks koruluğunun arkasına giden yola koştular.
Pamela önden ilerliyordu. Giovanna Gray'in evinin karşısındaki ırmağın kenarına varıncaya kadar durmadan hızla koştular. Irmağın üzerinde küçük bir köprü vardı ve yol bomboştu. Pamela, "Pekala," dedi, "gidelim, işte ev tam karşıda."
Molly Pamela'nın kolunu tuttu.
"Hayır, ben gitmem, kararımı değiştirdim."
"Peki ama neden?"
"Sen bu taraftan gitmeyi dene, ben de gidip atımı alayım ve başka bir yolu deneyeyim. Elmadan iki lokma ısırmış oluruz."
Pamela başını salladı. "Haklısın, pekala Molly, dediğin gibi olsun."
Kızı birdenbire yanaklarından öptü. "Aman dikkat et, bu herifler gerçekten pek ciddi görünüyorlar."
Molly Pamela'yı hafifçe itti, o da koşa koşa karşıya geçti. Bahçe duvarının köşesinde gözden kayboldu. Molly de geldikleri yoldan geri dönmeye başladı. Koşarken bir yandan da "Ah Devlin, alçak adam," diye düşünüyordu. "İnşallah seni çarmıha gererler de görürsün gününü."
Molly tepeye vardığı zaman gözlerinden acı gözyaşları süzülüyordu. Yolun boş olup olmadığına bile bakmadan koştu. Atının bulunduğu yere gitti. Hayvancağız hala otluyordu. Molly hayvanın ipini çözdü, ata atladı ve dört nala oradan uzaklaştı. Pamela evin arkasındaki avluya vardığı zaman Morris marka araba garajın önünde duruyordu. Arabaya girince kontak anahtarının da yerinde durduğunu gördü ve hemen anahtarı çevirip motoru çalıştırdı. Tam bu sırada arkadan bir ses geldi.
"Pamela, sen ne yapıyorsun Allah aşkına?"
Giovanna Gray kapının önünde duruyordu. Pamela hemen kadının yanına koştu.
"Çok özür dilerim ama Bayan Gray, pek feci bir şey oldu. Bu Albay Carter ile kasabada talim yapan adamlar var ya, bunlar İngiliz birliklerinde çalışmıyorlar. Adamın adı Steiner ve adamların hepsi de Alman paraşütçüsü. Buraya da başbakanı kaçırmak için gelmişler."
Giovanna Gray Pamela'yı hemen mutfağa aldı, kapıyı kapadı. Köpeği Patch de bacaklarının arasında dolaşıp duruyordu.
"Giovanna, şimdi sakin ol biraz," dedi. "Bu inanılacak şey değil. Başbakan burada bile değil. Joan da kapının arkasında asılı duran paltosunun yanına gitti, elini cebine soktu. Pamela, orası öyle ama başbakan bu akşam kasabaya gelecek. Onu Kingsley'inden buraya Sir Henry getirecek. Joanna döndü, elinde Walter tipi otomatik bir silah vardı. Hiç de boş durmamışsın maşallah. Joanna Gray yürüdü, mahzenin kapısını açtı. İn aşağı. Pamela yıldırımla vurulmuşa dönmüştü. Ama Bayan Gray, ben bir şey anlamadım. Benim de açıklama yapmaya zamanım yok. Bu işte ayrı ayrı tarafları tuttuğumuzu farz et. Gerisi için boşuna kafa yorma. Şimdi şu basamaklardan aşağı in. Gerekirse seni bir kurşunla yere sererim. Pamela aşağıya indi. Joanna Gray de peşinden geldi. Mahzenin elektriğini yaktı. Karşı taraftaki kapıyı açtı. İşe yaramaz öteberiyle dolu, ambarı andıran dağınık bir odaydı burası. Gir şuraya. Patch hanımının çevresinde dans eder gibi zıplaya zıplaya dolaşıyordu. Bir ara Joanna'nın ayağı köpeğe takıldı, tökezlenecek gibi oldu. Fakat bu arada silahının tetiğini çekmeyi de ihmal etmedi. Pamela birdenbire gözlerini kör eden korkunç patlamanın ve başına kızgın bir demir parçasının saplandığının farkındaydı. Ancak kapıyı Joanna Gray'in yüzüne kapayıp sürgülemeyi de başardı. Silahla yaralanmanın verdiği şaşkınlık öyle büyük olur ki bir süre için tüm sinir merkezi uyuşur. Pamela merdivenlerden mutfağa çıkarken bütün bu olup bitenlerin gerçekle bir ilgisinin bulunabileceğine de inanmak istemiyordu. Yukarı çıkınca gözüne ilişen bir dolaba yaslandı. Sonra duvarda asılı aynadan yüzünü inceledi. Alnının sol yanından ince bir çizgi halinde bir yarık açılmıştı. Başının kemikleri görünüyordu. Şaşılacak kadar az kan vardı ve parmağıyla hafifçe yaralı yere dokununca canı acımadı. Acı sonradan gelecekti. Harry'i bulmalıyım diye yüksek sesle mırıldandı. Harry'nin yanına gitmeliyim. Derken sanki rüyada yaşıyormuş gibi kendini Morris arabanın direksiyonunda buldu. Araba avludan ağır ağır uzaklaşıyordu. Steiner yoldan aşağı giderken arabayı görmüştü. Ama Joanna Gray'in direksiyonda olduğunu sanmıştı. İçinden bir küfür savurarak cipi bıraktığı yere, yani köprünün başına gitti. Werner Briegel makineli tüfeğin yanındaydı. Klugel de direksiyon başında. Steiner geldiği zaman Bedford kamyonda kiliseden geri döndü. Ritter Neumann kamyon iyice durmadan aşağı atladı. ''Şimdi kilisede 27 kişi var sayın albayım'' dedi. ''İki çocuk dahil ama. 5 erkek ve 19 kadın var.'' Steiner'da Harman kampında 10 çocuk var dedi. Devlin burada yaşayanların topu topu 47 kişi olduklarını belirtmişti. Turner ile Bayan Gray'i hesaba katmazsak her an 8 kişiyle karşılaşabiliriz. Bu 8 kişinin de erkek olacağını tahmin ediyorum. Verker'ın kız kardeşini bulabildiniz mi? Kilisede izine rastlamadık. Papaza sorduğum zaman da cehennemin dibine gitmemi söyledi. Kadınların bazıları daha konuşkandılar. Öğrendiğime göre hafta sonlarında buraya gelince genellikle atla gezintiye çıkarmış. Steiner, öyleyse ona da göz kulak olman gerekecek dedi. ''Sen Bayan Gray'i gördün mü?'' ''Korkarım ki hayır.'' Steiner olup bitenleri anlattı. ''İşte ben de büyük bir yanılgıya uğradım. Sen onu görmeye gideyim dediğin zaman buna izin vermeliydim. İnşallah kadın çabuk döner.'' ''Belki de Devlin'i görmeye gitmiştir.'' ''Bak bu da bir ihtimal. Araştırmaya değer. Zaten Devlin'i de olup bitenlerden haberdar etmemiz gerek.'' Turner'ın dükkanından bir cam şangırtısı ve gümbürtüsü duyuldu. Steiner ile Ritter Neumann silahlarını çekip karşı kaldırıma koştular. Arthur Seymour gün boyunca Studley Constable yakınlarında bir çiftlikte ağaç kesmişti. Kütükleri kasabada ve başka yerlerde kendi hesabına satışa çıkarmıştı. Daha o sabah Bayan Turner da ona odun siparişi vermişti. Çiftlikte ağaç kesme işini bitirince çuvallara odun doldurmuş, bunları el arabasına yerleştirip tarlalar arasındaki patikadan kasabanın yolunu tutmuştu. Turner'ın dükkanının arkasındaki avluya gelmişti. Mutfak kapısını vurmadan bir tekmeyle açmış, omzunda odun çuvalıyla içeriye girmişti. Mutfağa girince de masa başında oturup kahve içmekte olan Dinter ve Berg ile burun buruna gelmişti. Onlar bu karşılaşmaya Seymour'dan daha fazla şaşmışlardı. Seymour, hey, burada neler dönüyor diye sordu. Stan tabancası boynunda asılı duran Dinter hemen silahı kapıp nişan aldı. Berk de M1'ini eline aldı. O anda Harvey Preston da kapıya gelmişti. Ellerini kalçalarına dayayıp Seymour'ı tepeden tırnağa süzdü.
''Ey tanrım, gerçekten yürüyen bir orangutan bu.''
Seymour'un kapkara çılgın bakışlarında bir şeyler kıpırdandı.
''Söylediğin sözü kulağın duysun asker çocuk.''
Preston, ''Aa, orangutan konuşmasını da biliyormuş.'' dedi. ''Şu dünyada inanılmaz şeyler hiç eksik olmuyor.
Pekala, onu da öbürlerinin yanına götürün.''
Preston arkasını dönünce Seymour odun dolu çuvalı Dinter ile Berg'in kafasına fırlattı ve Preston'ın üzerine çullandı. Bir kolunu adamın boğazına sararken bir dizini de sırtına dayadı. Bu sırada Berg ayağa kalkmıştı. Silahının kabzasını Seymour'un husyelerine indirdi. O koca adam acı içinde bir feryat kopardı. Preston'ı serbest bıraktı ve can havliyle Berg'in üzerine öyle bir atılış atıldı ki ikisi birlikte yuvarlana yuvarlana dükkana daldılar. İçeride tezgah mezgah kalmadı. Berg silahını kaybetmişti ama ayağa kalkmayı başardı. Geri geri giderek oradan kaçmak istedi. Seymour adamın üzerine yürüdü, adamın boğazına sarıldı. Berg tezgahın arkasında duran sandalyeyi aldı, Seymour sandalyeyi havada yakalayıp başka tarafa attı. Sandalye dükkanın camından dışarı fırladı, Berg kasaturasını çıkardı. Bu sırada Preston da yardıma yetişti, Berg'in silahını bulmuştu. Arkadan yavaşça gelip silahın kabzasıyla Seymour'un başına bir darbe indirdi. Seymour bir feryat kopararak arkasına döndü.
''Preston seni gidi iğrenç canavar seni!'' diye bağırdı. ''Sana insan gibi davranmayı öğreteceğiz.''
Preston bu kez de Seymour'un mide boşluğuna bir darbe indirdi. O koca adam iki büklüm olmuştu. Preston bu kadarla da kalmadı. Seymour'a bir de tekme indirdi. Seymour yere düşmüştü. Ancak düşerken bir eliyle de dükkanın rafına tutunmuş, üzerindeki öteberiyle birlikte rafı da aşağıya indirmişti. İşte bu sırada Schneider ile Ritter Neumann da ellerinde silahlarıyla dükkanın kapısına geldiler. Dükkanın altı üstüne gelmişti. Harvey Preston Berg'e tüfeğini verdi. Dinter aldığından kanlar akarak sallana sallana kapıdan girdi.
''Preston çabuk biraz ip bulun.'' dedi. ''Sonra da şu canavarı güzelce bağlayın. Bir daha sefere şansınız yaver gitmeyebilir.''
Yaşlı Bay Turner dükkanın ara kapısında durmuş yaşlı gözlerle manzaraya bakıyordu. ''Bütün bu zararı kim ödeyecek?''
Preston kaba bir tavırla ''Faturayı Winston Churchill'e göndermeye çalış.'' dedi. ''Belli olmaz, bakarsın iyi tarafına gelir de parayı öder. İstersen kendisine bundan söz ederim. Senin işinle ilgilenmesi için baskı yaparım.''
Yaşlı adam bir sandalyeye çöktü. Schneider ''Pekala Preston.'' dedi. ''Burada sana ihtiyacım kalmadı. Kiliseye git, şu değişik yaratığı da tezgahın arkasına götür. Brandt'tan nöbeti devral. Ona söyle Ritter Neumann'ı bulsun.
Telefon santralı ne olacak?
Altman'ı göndereceğim. O güzel İngilizce konuşuyor. Dinter ile Berk de o zamana kadar buraya göz kulak olurlar. Seymour kıpırdanmaya başlamıştı. Dizlerinin üzerinde doğrulup kalkmaya çalışınca ellerinin arkasına bağlanmış olduğunu fark etti. Preston ona hemen bir tekme savurdu.
Nasıl rahat mıyız?
Sonra Seymour'ı ayağa kalkmaya zorladı.
''Hadi kıpırdan bakalım koca orangutan, bir ayağını öbürünün önüne geçir.''
Kilisede kasabalılar sıralara oturmuşlar, alçak sesle birbirleriyle konuşarak akıbetlerini bekliyorlardı. Kadınların çoğu dehşet içinde olduğunu gizlemiyordu. Vereker sıraların arasında dolaşıp kadınlara elinden geldiğince cesaret vermeye çalışıyordu. Onbaşı Becker elinde bir sten tabancayla kürsüye giden merdivenlerin başında nöbet tutuyordu. Er Jansen de kapıda bekliyordu. İkisi de İngilizce konuşmuyordu. Brandt gittikten sonra Harvey Preston kulenin altındaki çan odasında uzunca bir halat buldu. Seymour'un bacaklarını sıkıca bağladı, sonra adamı yüzüstü yatırıp sürüye sürüye Sturm'un cesedinin olduğu yere getirdi. Seymour'un yüzü kan revan içinde kalmıştı. Kilisedekiler dehşet içinde kalmışlardı. Özellikle kadınların hali berbattı. Preston çığlıklara, mırıldanmalara aldırmadan Seymour'un göğüs boşluğuna bir tekme vurdu. Vereker topallaya topallaya Preston'un yanına geldi, omuzundan yakaladı.
''Şu zavallı adamı rahat bırak.''
''Adam mı?'' Preston güldü. ''Bu adam değil, hayvan. Verrucker eğilip Seymour'a dokunmak istedi ama Preston papazı da geri itip tabancasını çıkardı.
''Sen verilen emirlere boyun eğmiyorsun öyle mi?''
Kadınlardan biri boğuk bir feryat kopardı. Preston tabancasını ateşlemeye hazırlanırken derin bir sessizlik oldu. Verrucker hemen istavroz çıkardı. Preston tekrar güldü ve silahını yere indirdi.
''Bak bunun da sana pek yararı dokunur ya.''
Verrucker sordu, ''Sen ne biçim adamsın? Böyle davranmaya seni zorlayan nedir?''
''Ne biçim adam ama? Gayet basit. Özel bir türdenim. Yeryüzünde yaşayan en mükemmel savaşçı türündenim. Waffen SS'e bağlıyım. Bu örgütte Untersturmführer rütbesini taşıdığımı da övünerek belirtebilirim.''
Susan Turner ağlamaya başladı. George Wild yerinden kalktı, ağır ağır Preston'a doğru yürüdü. Adamın yanına iyice yaklaşınca başını kaldırıp dik dik Preston'a baktı.
''Anlaşılan Almanlar adam sıkıntısı çekmeye başlamışlar.'' dedi. ''Çünkü senin gibiler ancak enkaz altından, çöplükten çıkar.''
Preston silahını çekip rastgele ateşledi. Wild yüzünden kanlar akarak yere yuvarlanınca ortalık karıştı. Kadınlar çığlık çığlığa bağırmaya başladılar. Preston havaya ateş etti.
''Hepiniz olduğunuz yerde kalın.''
Korkunç bir sessizlik oldu. Herkes dehşetten donup kalmıştı. Verrucker sağlam dizini yere dayayıp Wild'ı muayene etti. Adamcağız inil diyor, acı içinde başını bir o yana bir bu yana çeviriyordu. Betty Wild kocasının yanına koşup diz çöktü. Oğlu da arkadan geldi.
''Verrucker, kocan çabuk iyileşecek.'' dedi. ''Şansı varmış. Kurşun yanağını sıyırıp geçmiş.''
Bu sırada kilisenin öbür yanındaki kapı hızla açıldı ve Ritter Neumann elinde Browning tabancayla içeri daldı. Salonun ortasına gelince ''Burada ne oluyor?'' diye sordu.
Verrucker ''Arkadaşına sorsa niye edersin?'' diye karşılık verdi.
Ritter yan gözle Preston'a baktıktan sonra Wild'ın yanına diz çöktü. Adamı muayene etmeye başladı.
''Betty kocama elini süreyim deme pis domuz.''
Ritter göğüs cebinden sargı bezi çıkarıp kadına verdi. ''Bunu kocanın başına sar, merak etme bir şeyciği kalmayacak.'' Neumann ayağa kalktı ve Verrucker'a döndü. ''Bizler Alman ordusunun subaylarıyız, peder.'' dedi. ''Ve bununla da övünüyoruz. Ama bu bey...'' Neumann döndü, silahının kabzasını Preston'un yüzüne indirdi. İngiliz bir feryat kopararak iki büklüm yere yıkıldı. Kapı tekrar açıldı ve Joanna Gray telaşla içeri girdi. Almanca sordu. ''Albay Steiner nerede? Onunla konuşmam gerek.'' Kadının eli yüzü pislik içindeydi. Ritter Neumann kadının yanına gitti.
''Albay burada yok. Devlin'i görmeye gitti. Niye sordunuz?''
Verrucker ''Joanna'' diye mırıldandı. Sesi soru doluydu. Ayrıca korktuğuna uğramaktan çekindiği de sesinin tonundan anlaşılıyordu. Joanna Gray papazı aldırmadan Ritter'le konuşmaya devam etti.
''Burada neler döndüğünü bilmiyorum ama 45 dakika kadar önce Pamela Verrucker bana geldi. Her şeyi biliyordu. Amerikalıları uyarmak için Meltham House'a gitmeye kararlıydı. Benim arabamı almak istedi.
Sonra ne oldu?
Onu engellemeye çalıştım. Mahzene kilitledim. Evden de ancak 5 dakika önce çıkabildim. Şimdi ne yapacağız?''
Verrucker kadını kolundan tutup kendine çekti.
''Yani onlarla birlikte çalıştığını mı söylüyorsun?''
Joanna sabırsızlanarak ''Evet, ne olmuş yani?'' dedi. ''Şimdi beni rahat bırak, yapılacak işlerim var.'' Kadın tekrar Ritter'a döndü.
''Verrucker peki ama neden?'' dedi.
''Anlayamıyorum, sen İngilizsin.'' İşte o zaman Joanna hırsla papaza döndü.
''İngiliz mi? Boer, Allah'ın belası herif, Boer. Ben nasıl İngiliz olabilirim? Sen bana bu sıfatı yakıştırmakla hakaretlerin en büyüğünü yapıyorsun.''
Kilisedeki tutuklu kalanların hepsinin yüzünde dehşet okunuyordu. Philip Verrucker'ın gözlerindeki acı ifadeyi ise fark etmemek imkansızdı.
''Aman tanrım!'' diye fısıldadı.
Ritter Joanna Gray'i kolundan tuttu. ''Siz hemen evinize dönün. Telsizle Lansford'u arayın. Radla durumu bildirin. Kanalı da açık tutun.'' Joanna başını sallayıp telaşla dışarı çıktı. Ritter orada kala kalmıştı. Meslek hayatında ilk kez ne yapacağını bilemez hale gelmişti. İçinden şimdi ne halt edeceğiz diye düşündü. Fakat bu soruya verilecek cevap da yoktu. Steiner olmadan cevap da bulunamazdı. Ritter Neumann onbaşı Becker'a, ''Sen Jansen'le birlikte burada kal.'' dedi ve hemen kiliseden çıktı. Kilisede tam bir sessizlik hüküm sürüyordu. Whittaker son derece yorgun bir halde kürsüye doğru yürüdü. Kürsüye çıktıktan sonra böyle zamanlarda dua etmekten başka yapılacak şey kalmaz dedi. Lütfen hepiniz diz çökün.
Peder Whittaker istavroz çıkardı, ellerini birbirine kenetledi ve o tok sesiyle dua okumaya başladı.
Yirmi altıncı ayrımın sonu. Sayfa 361.